Merhaba, iyi akşamlar. Bu akşam 173. Medyaskop TV Kültür Tarih Sohbetlerinde yine birlikteyiz. Bugün yine online olarak bu pandemi günlerinde online olarak bir yayın gerçekleştireceğiz. Bu sefer kıtalar arası bir yayın gerçekleştirmiş olacağız. Amerika Birleşik Devletleri'nde Columbia Üniversitesi öğretim üyesi şu an itibariyle, ama Temmuz'da Princeton Üniversitesi'ne geçecek olan sanat tarihi bölümü öğretim üyesi Doktor Patrice Bresink ile birlikteyiz bu akşam. Patrice Bresink'in Koç Üniversitesi'nden çıkmış olan şu kitabı üzerine bir yayın gerçekleştireceğiz. Moğol Fethi'nden sonra Anadolu'nun yeniden inşası Rum diyarında İslami mimari 1240-1330 başlıklı. Bu bir doktora tezi. Türkçe'ye kazandırıldı Koç Üniversitesi tarafından. Oldukça aslında unik bir konu, yani spesifik bir konu. Yayına başlamadan önce bu yayının size ulaşmasında bize destek olan Kronik Kitab'a tamam bir teşekkür etmek istiyorum. Hocam, öncelikle Patrisyan'ın.
Evet, pardon. Ses gitmiş bir ara. Merhaba.
Önemli değil. Öncelikle hoş geldiniz. San Francisco'dan yayınımıza katılıyorsunuz. Davetimizi kabul ettiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Öncelikle yani biz bu Moğol dönemiyle ilgili aslında kültür tarih sohbetlerinde daha önce de bir takım yayınlarımız olmuştu, ama böyle mimarlık tarihi, Moğol dönemi, İlhanlı dönemi, Anadolu mimarlık tarihi üzerine bir yayın yapmak bize gene herhalde Türk televizyonundan da ilk kez kısmet oldu. Bu çok ilginç bir merak diyeyim. Yani ben kitabı okurken bayağı bir aydınlandım diyebilirim. Bu Moğol istilası dönemi ile ilgili önce isterseniz bir genel bir bilgilendirme yapalım. Nedir bu dönem? İlhanlı dönemi nasıl bir dönemdi? Ve Selçuklu, İlhanlı, daha sonra da Osmanlı'nın erken dönemi diyebileceğim. Bu zaman dilimi bizim açımızdan neden önemli ve sizin açınızdan neden önemli? Oradan bir giriş yapalım isterseniz.
Tamam. Yani şimdi ilk önce tabii şunu söylemek lazım. Çok karışık bir dönem. Yani o mimarinin tarihi arka plan okuduğunuz gibi oldukça farklı aktörler var. Önemli olan şu, Anadolu'nun ya da özellikle Orta ve Doğu Anadolu'nun büyük bir kısım 13. yüzyılda Selçuklu hakimiyetinin altında olunca 1230 43'te Moğollar İran'dan giriyorlar Anadolu'ya ve Kızıldağ Savaşı'nda işte Selçukluları mağlup ediyorlar. Ondan sonra ilk önce aslında Moğollar ya Anadolu'ya çok fazla uğraşmıyor diyelim. Tabii ki onlar yani Selçuklular, Selçuklu sultanlar daha doğrusu devam ediyor. Ama gerçek güçleri kalmıyor. O gücü hem mali hem siyasi gücü bir takım önce Selçukluların altında vezir şeklinde çalışan insanların eline düşünüyor. Onlar arasında mesela Celaleddin Karatay, Sahib Atta Fahrettin, Muhittin Süleyman Pervane en meşhur olan üç kişi. Ve onlar Moğollarla bir ilişki kurup Anadolu'yu yönetmeye devam ediyorlar bir anlamda. Ki resmi olarak tamam Selçuklu Sultanı var ama pek fazla bir yani bir fazla bir şey yapamıyor böyle açıkçası.
Kukla.
Ve o bütün bu aktörler de aynı zaman bani olarak çıkmaya başlıyor. Ama onu isterseniz sonra mimari gelince konuşalım. Sonra bu böyle 30 sene boyunca böyle devam ediyor. 1277'de yalnız Memlüklü Sultan Baybars Suriye'den girip Anadolu'ya giriyor. Kayseri'ye kadar geliyor. Ve orada Moğollar ya da o dönemde aslında İlhanlılar diyebiliriz. Çünkü Moğol İmparatorluğu dörde bölündü ve Anadolu İran merkezli İlhanlıların eline geçti. İlhanlılar çok endişeliyorlar çünkü Memlükler onların en büyük rekabetçi bütün Orta Doğu içerisinde. Ve Memlükler Anadolu'da yerleşsin, oraya güç kazansın istemiyorlar. Ve ondan sonra İlhanlılar Anadolu'ya direkt aslında vali tayin ediyor. Ve Anadolu daha çok İlhanlı dünyasının içine giriyor. Siyasi anlamında ve vergi verme anlamında. Yine mimari üzerindeki etki çok farklı göreceğimiz gibi. Ve bu durum yaklaşık 1330'lara kadar devam ediyor. 1335'te İlhanlı Sultan Ebu Seyyid'in ölümünden sonra İlhanlı hükümdarlık çöküyor. Hem Anadolu'da hem İran'da çeşitli bölgesel hükümdarlar, beylikler gibi çıkıyor. Yalnız o işte böyle aşağı yaklaşık 1280 ile 1330 arasında Anadolu'da özellikle daha çok lokal hamiler çıkıyor. Bunların bir örneği Ankara'daki Ahiler ya da başka yerlerde çeşitli özellikle Sufi gruplar ve İlhanlılar kendileri aslında Banli konusunda Anadolu'ya çok fazla bulaşmıyorlar. Ve sonrası tabii 1330'dan sonraki dönem bir anlamda daha da karışıyor. Çünkü bütün bu beylikler var. Hem Doğu Anadolu'da mesela Eretna gibi Batı Anadolu'daki beylikler var. Aydınoğulları, Saruhan oğulları vesaire. Ve tabii 1280'ler, 90'lardan beri Osmanlılar da var. Evet. O dönem küçük bir kitaptaki haritalar bir tanesinde mahsus çok böyle küçük şekilde gösterdim. Ve onlar aslında Osmanlılar o post-Mongol Moğol dünyasının içinde ilk başta küçücük bir aktör. Sonra yükselişi var o konteks içerisinde diyor. Yalnız şöyle bir şey var gerçekten bütün bu konte Osmanlılar ilk başta ana aktörlerin biri değil. Ve böyle çeşitli aktörleri olan bir dünyanın içerisinde bir parçası. Ve ben de konu olarak bu dönemin mimari dünyasını aslında merak ettim.
Hocam, ben o zaman şey yapayım, sorayım. Yani tabii burada konu aldığınız yani şeyler Konya, Sivas, Erzurum ve Amasya, Ankara merkezi tarihi bir süreç içinde dört tane bölge var ve bu şeyden başlayarak Konya, Sivas ve Erzurum itibariyle böyle bir mimari bir atılım var. Aslında bu Moğollara atfedilen hani Moğol'un bastığı, Tatar'ın bastığı yerde ot bitmez. Yani bir anlamda kaotik bir yapı yarattıkları düşüncesi var ama bir yandan da baktığınız zaman kendi vasalları vasıtasıyla mimari olarak da bir imar politikası biliyorlar. Bunu nasıl yani genelde belki bir Moğol İmparatorluğu açısından değerlendirip özellikle de bu Anadolu'daki durum nasıl acaba?
Ya burada farklı şeyler var. Bir tanesi Moğollar Anadolu'ya gelene kadar aslında bu ilk şehirleri fethedip ve kismen tahrip etme çabası biraz bit gitmiş gibi oluyor. O tam %100 doğru değil. Çünkü mesela Bağdat'ı 1258'de fethediyorlar ve kesin Anadolu'daki durumu çok kötü, daha kötü bir duruma düşüyor. Anadolu'da bir anlamda de belki şöyle bir olay var. Tam işte direkt hükümdarlık kurmadıkları için etkisi o kadar büyük olmuyor. Ve onu da tam olarak aslında anlatamıyoruz. Yani niye öyle bir şey oluyor? Bunu büyük bir kısmını herhalde o önce kastettiğim işte Celaleddin Karatay gibi figürlerin üzerine gitmiş olabilir. Yani onlar daha çok Moğollarla anlaşarak bir düzen kuruyorlar. Ve şeyi bakarsak, yani Moğol İmparatorluğu'nun önceki tarihine bakarsak, mesela 1220'lerde özellikle şimdi kelime kaçtı, bulacağım. Yani mesela Balh gibi bir şehir Afganistan'da, bugünkü Afganistan'da Moğollar geliyor. Bunlar Balh'takiler ciddiye almıyorlar. Bak diyorlar ki yok biz şimdi kapıları açmayacağız. Biz burada duracağız. Ona o çok kötü biter. Anadolu için 20 sene sonraki durumdan bahsediyoruz. O dönemde aslında Orta Asya'da ve İran'dan Moğollardan kaçarak oraya gelen çok insan var. Ulema, tüccar, farklı tür insanlar. Ve belki de onlardan bilgi alarak Selçuklular ve onlarla çalışan insanlar şunu anlamış olabilirler. Burada Ayşim, resistance'ın Türkçesi neydi?
Direnç.
Tamam. Onu aslında onu bilsek çok iyiydi. Neyse, o direnç göstermekte hiçbir fayda yok. Bunu karşı. Yani Moğollara karşı direnç gösterdiğiniz zaman bu iş iyi bitmez. O yüzden başka şekilde bir düzen kurma fikri çıkmış olabilir. Onu net olarak böyle tam bilmiyoruz. Gerçekten böyle oldu mu? Ama sonraki düzenden ve özellikle bu işte Selçuklulara bağlantılı olan kişilerin aslında çok güçlendikleri zaman gördüğümüz bir kontekste böyle bir şey ihtimal verilebilir bence. Bunlar anlaşıyorlar Moğollarda. Yoksa başka bir bu tür, yani mesela Celaleddin Karatay Konya'da medrese yapıyor. İşte Konya dışında karavansaray yapıyor. Moğollar buna izin vermese yapamaz kolay.
Hocam şimdi buradan yavaş yavaş mimariye bir geçiş yapalım. Sizin kitabınızda çok sık kullandığınız bir kavram var. Akışkanlık ve patronaj. Şimdi bu akışkanlık meselesi çok önemli bence. Çünkü bizim daha önce bu Moğol dönemiyle ilgili yaptığımız bütün yayınlarda, işte Rüstem Fazlıoğlu ile yaptığımız yayında da benzer şeyler söylemişti. Bu coğrafyada o dönem büyük bir akışkanlık var. Yani herkes her yere ulaşıyor. Yani Suriye'deki usta Anadolu'ya geliyor, ne bileyim İran'daki usta Suriye'ye gidiyor, işte Bağdat'a gidiyor vesaire. Bunlar olağanüstü bir hareket var. Yani ve bu ustalar Anadolu'da bugünkü işte Selçuklu mimarisi diye genelleyerek aslında büyük bence hata yaptığımızı sizin kitabınızda okuduğum zaman anladım. İşte 13. yüzyıl Anadolu mimarisi diyebiliriz veya neyse onun adı. Bir tarz geliştiriyorlar veya özellikle Konya, Sivas ve Erzurum'da bir takım üsluplar geliştiriyorlar, stiller geliştiriyorlar. Burada malzeme de tabii çok önemli. Mesela sizin kitabınızda şeyden bahsediyorsunuz, işte Sivas'taki yumuşak kireç taşıyla Erzurum'daki bazalt arasındaki fark gibi yapıları etkiliyor vesaire. Şimdi bu akışkanlık kavramı üzerinde biraz şey yapalım. Bunun mimariye yansıması nasıl olmuş? Yani biz bunun bilinme mesela yansımasını çok konuştuk daha önce. Ama mimariye yansıması ve bunun sonuçları nasıl olmuş? Bir de bu patronaj meselesinde, yani banilik dediğimiz patronaj meselesinde vezirlerin öne çıkması bir çeşit herhalde Adem'i merkeziyeti bir şey getirmiş. Yani çevrenin daha güçlü olduğu, merkezin daha zayıf olduğu bir şey getirmiş. Yani burada Moğollar anladığım kadarıyla çok fazla bu işlere karışmamışlar. Yani onlar vergilerini toplayıp işte askerlerini falan alıp biraz kenardan seyretmişler gibi bir sonuç çıkıyor. Yani bu çerçevede bu mimarlık meselesine bir giriş yapabilirsek konuyu biraz derinleştirmiş oluruz diye düşünüyorum.
Tabii. Şimdi o akışkanlık konusunda dediğiniz gibi çok belli ki bu binaları yapan insanlar işte yani mimarlar ki o dönemde o mimar terimi kullanmak aslında çok problemli. O ayrı bir hikaye. Ama inşaatlarda çalışan insanlar belli ki böyle başka farklı yerlerden Anadolu'ya geliyor. Onlar bir kısım Moğol döneminden önce gelen de var. Mesela Konya'da Aleddin Keykubat Camisi'nin kapılarının bir tanesi Halep'ten gelen birinin tarafından yapılmış. Onu biliyoruz ve hem üsluptan belli hem imzası da var. Bu insanın bir kısmı kalıyor ve var olan mimari usluplarla ve getirilmiş mimari usluplarla zaman içerisinde iç içine karışıyor. O bu döneme özel bir şey değil. Mesela erken Osmanlı dönemi için de aynı benzer bir şey görebiliriz. Burada tabii mimari açısından zor olan tarafı bu akışkanlığı takip etmek net olarak. Alimlerden bahsettiğimiz zaman çoğu zaman mesela el yazmalardan bazı onu kendi yazdıkları mektuplarından yola çıkarak bunu anlayabiliriz. Kim nereden gitti, kim nereden geldi, o işte İhsan Fazlıoğlu dediğiniz gibi onun yüzüne çalıştı. En son mesela Evrim Binbaş, Timuri entelektüeller hakkında öyle bir çalışma yayınlandı vesaire. Başkaları onu çalışıyor. Mimari de aslında ana kaynak bunu anlamak için binalar oluyor. Çünkü çok nadir işte binaların bir tarafında bir imza çıkabilir. Bu bazen kapısında olabilir. Çoğu zaman orada ama hep de yok. Olduğu zaman da bu insan tam ne yaptığı çok da belli değil. Çünkü çoğu zaman farklı terimleri kullanabilirler. Mesela üstad, muallim Arapça olarak, amil ya da çok nadir mimar. Fakat bütün bu terimler o dönem tam ne ifade ediyor aslında çok da net olarak bilmiyoruz. Yani mimar 13. yüzyılda mimar dediğimiz zaman bunu öyle Renzo Piano ya da Rıfat Çadırcı olarak bir insan gibi düşünmemek lazım. Yani ana tasarımcı ve onun üzerine yoğuşan ille bir insan değil. Çok farklı nüanslar olabilir. O yüzden o akışkanlığı daha çok binalara bakarak takip edebiliriz. O da mesela başka konularda önemli olabilir. Malzeme kullanımına baktığınız zaman orada işte dediğiniz gibi Cengiz Bey bazı bölgelerde bazı malzemeler daha çok yaygın bir şekilde kullanılıyor. Bazen o bölgede bulunan taşa göre Bitinya'ya ve erken Osmanlı mimariye baktığınız zaman mesela tuğla çok kullanılıyor taşla beraber. O tabii Bizans mimariden gelen bir teknik. Baktığınız zaman İlhanlıların İran'da inşa ettikleri binalara baktığınız zaman daha çok tuğla ve kullanıyorlar. Onlar İran'da uzun sürede kullanılan malzemeler. Onlar Anadolu'da çok az çıkıyor. O da ikinci soruya aslında bağlanıyor. Çünkü İlhanlıların dediğimiz gibi Anadolu'daki patronaj aslında çok sınırlı kalıyor ilk başta özellikle. Ve daha çok lokal aktörler bina inşa ediyor. Ve onu kimle yapıyor? Orada var olan mimarlarla işte inşaatta çalışabilecek insanlar. Yani orada şöyle bir şey olmuyor. Mesela İlhanlılar bakıyor. Ben Konya'da bina yapacağım. Şimdi Tebriz'den ustaları alacağım, Konya'ya göndereceğim. Öyle bir şey yok. Kesinlikle olmuyor. Şu oluyor, merkezi bir idare olmadığı için işte lokal aktörler, Sahibat'ta, Karatay vesaire, onların elinde güç var, para var. Ki para burada biraz da daha önemli aslında. Çünkü bu binalar, yani bu büyük binalar, önemli yatırımlar, hepsinin de vakıfları var çok geniş şekilde. Ya yani bu burada aslında çok da zengin banilerden bahsediyoruz. Ve onlar bölgede olan çalışanlarla bu binaları yapıyorlar. Ve o yüzden de yavaş yavaş şu yerel üsluplar çıkıyor. Anadolu'nun içerisinde de, yani bütün Anadolu'daki mimarın, o dönemin mimarını bütün hepsi her aynı üslupta yapılmıyor.
Burada şey önemli olan değil mi? Mesela sizin özellikle incelediğiniz Konya, Sivas ve Erzurum özelinde konuşuyorum. Mesela Konya'da incelediğiniz Sırçalı Medrese, Karatay Medresesi ve İnce Minareli Medrese 1243 ile 65 arasında yapılmış. Sivas'taki Çifte Minareli Medrese, Burciye Medresesi, Gök Medrese neredeyse aynı seneler içinde yapılmış. 1270 ile 71. Erzurum'daki Çifte Minareli Medrese ve Yakutiye Medresesi de yine bir 5 veya 10 senelik bir ara içinde yapılmış. Yani burada lokal bir şey var. Nasıl diyelim? Bir atölyeler ve zanaatkarlar var. Yani bunların böyle bir kendi aralarında belki gidiyorlardı, yani şey, belki de dolaşıyorlardı. Mesela ilk başta Konya'dan başlayıp sonra Sivas'a, çünkü belli bir zamansallık var. Mesela Konya daha evvel, Sivas daha sonra, Erzurum daha sonraymış gibi bir zamansallık içinde gidiyor. Buralarda yerel zanaatkarlar var ve yerel zanaatkarların ürettiği bir üslup var diyorsunuz, yani değil mi? Benim anladığım bu.
Evet, öyle bir şey oluyor. Ve mesela Konya'da, tabii Konya 13. yüzyılın başından itibaren çok önemli bir merkez oluyor. Hem Selçuklular için, hem de işte onların üzerinden sanatkarlar için. Ve mesela en çok Anadolu, en çok Çin'i orada üretiliyor. Onu mimari içerisinde kullanıyorlar. Mesela Çin'e mozaikler yapılıyor şeyde, Aleddin Keykubat Camii'nin bütün mihrabı ya da Karadağ Medresesi'nin bütün içi. Şunu bilmiyoruz mesela, bu atölyeler tam nasıl çalıştı, onu bilmiyoruz. Yani bir atölyede kaç kişi vardı, bir atölye ne kadar sabit bir şekilde çalıştı mesela. Ya hep aynı 10 ya da 20 kişi beraber mi çalışıyor, yoksa bir inşaat yapılırken bazı insanlar işte bir araya geliyor. Yani mesela bir müteahhit tarafında bunlar bulunuyor, bir araya geliyor. Öyle bir şey mi var? Ve bu çalışanlar nasıl hareket ediyorlar? Onu da tam bilmiyoruz. Yani bir atölyenin topluca bu şehirden o şehire geçmesi ile ilgili mesela bilgimiz yok. Yani böyle şeyler olmuş olabilir. Olmamış da olabilir. O çok zor. Yani o şimdi o yerel üslup dediğim kavrama göre aslında özellikle belli bir noktadan sonra belki bu akışkanlık biraz azalıyor. Ya da hiç değilse o atölyeler topluca şuradan buraya, buradan oraya gitmiyorlar. Yalnız bu şunu demek istemiyor. Burada bir sabitleştirme ve akışkanlığın ile tamamen kaybolması diye bir şey var demek istemiyor. Yine de başka yerden yeni biri gelebilir. Mesela Sivas'a baktığınız zaman bu aynı yılda Hicri takvime baktığınız zaman aynı yılda yapılıyor üçü. Orada taş işçiliğe baktığınız zaman bunun çok net yerel kaynakları var. Özellikle mesela Divri'deki Ulu Cami'ye ve Darüşşifa'ya baktığınız zaman orada birkaç jenerasyon boyunca devam eden bir atölye var olmuş olabilir. O sadece ben demiyorum. O da Doğan Kuban, o Yapancıoğlu mesela üzerine çalıştılar Divri. Yalnız medresenin iki tanesinde çifte minare medresesi ve Gök Medresesi'nde Sivas'ta önce görülmeyen bir çini kullanımı var. İkisinde tuğladan yapılan çifte minareler var. Üstünde de hem tuğla hem türkvaz çini kullanılıyor. Ve orada şöyle bir soru var. Burada İlhanlı dönemdeyiz. Bu minareleri böyle yapanlar şimdi İran'dan mı geldi? Olabilir. Bilmiyoruz. Yani o çifte minare kavramı İran'da daha önce var. O yüzden olabilir. Fakat tabii çini Konya'da da kullanılır. Tuğla'da Anadolu'nun çeşitli yerlerden kullanılan bir malzeme. O yüzden orada tam net bir argüman yapamıyoruz aslında. Şu olabilir, olabilir. Belki ikisi bir araya gelmiş olabilir. Yani o akışkanlık kavramın ve o akışkanlığı anlamanın problemi aslında böyle şeyler. Yani bu bilmemekle ilgili çoğu zaman. Belli bir o insanlar hakkında elimizde bilgi olmamasıyla ilgili belli. Ya zorluk demiyorum çünkü yine mimariye bakarak çoğu şey anlaşılabilir ama bazı şeyler netleştiremiyoruz.
Evet. Hocam bu patronaj meselesine ben bir daha dönmek istiyorum. O aslında önemli bir şey. Bu vezirler çağı diyebiliriz. İşte üçlü vezir var. Celaleddin Karatay, Sahip Ata ve Pervane Süleyman. Tabii daha uzun isimleri var da hani çok şey yapayım diye. Şimdi bu vezirlerin patronajıyla bir takım faaliyetlere girişiliyor işte Erzurum'da, Konya'da ve Sivas'ta. Bunlar arasında bir üslup birliği var mı? Yani biz baktığımız zaman dışarıdan bu işleri bilmeyen bir insan işte Selçuklu mimarisi deyip geçiyoruz ama bunların arasında bir üslup birliği var mı? Varsa neden, yani yoksa da neden yok?
Evet, ya o Onu tam kesin söylemek, ya bir şöyle diyeyim, yani bu binaları gördüğünüz zaman sadece mimariye bakarak patronajla ilgili pek bir şey söyleyemiyorsunuz. Yani şöyle, bu binayı gördüm, ha bu Karatay'ın, ha bu Sahip Hattı'nın o anlaşılmıyor. O ancak kitabelerden anlaşılıyor gerçekten. Evet. Yani bu binalar hepsi aslında o iki şeyin arasında gidiyor. Bir anlamda bu tabii önceden kalan Selçuklu mimarinin bazı tarafları devam ediyor. Yani mesela mukarnas kapılar kullanımı, çin ilk 1200'ün başında mesela kullanılmaya başlıyor Anadolu'da. Öte yandan o yerel üsluplar çıkmaya başlıyor. O anlamda aslında şöyle bir şey var. Mesela Sahibat'ta örneği kullanayım. Sahibat'ın işte mesela Konya'daki Gök Medresi Konya'daki sahip altta caminin kapısı mesela çok enteresan bir örnek. Çünkü birkaç ilginç şey var orada. Kapının baz olarak iki tane Roma döneminden kalma lahit kullanılıyor ve bir devşirme malzemesi içine alınıyor. Sonra üstünde çini ve tuğla var. Onu da şu anda bir minaresi kaldı o kapının. Ama orijinal olarak o da böyle çifte minareli bir kapıydı. O da yine işte bu İran'dan mı geldi değil mi sorusu ortaya çıkıyor. Türbenin içerisinde yine çok zengin bir çini mozaik kullanımı var. Ve o orada ya türbe 1260'lar ile 1280'ler arasında yapılıyor. Kısmen yeniliyor. Tam kronolojisi yüzsüz net değil. Ama o mesela o kadar zengin çini mozaik pek Konya'nın dışında gördüğümüz bir şey değil. Sahibat'ın başka yerlerde yaptığı binalarda mesela bazen işte lokal üsluba bağlanan noktalar çıkıyor. Mesela Sivas'da Gök Medresi'de işte bu taş işçiliği yine bir anlamda şeye bağlanıyor. Oradaki öbür binalara. Yani şunu demeye geliyor. Aslında patronajın üslup üzerine etkisi çok büyük değil.
Burada şeyle devam etmek lazım. Bu herhalde yani iktidar ilişkilerinin biraz önce hocam şeyden bahsettiniz, kitabelerden bahsettiniz. Kitabelerdeki iktidar ilişkilerinin çözülmesi de ilginç. Yani siz orada hepsini yani şeylerin bütün o incelediğiniz, araştırdığınız medreselerin, kitabelerin tek tek kitabelerin çözümleyerek gidiyorsunuz. Yani oradaki siyasi, yani kitabe diye biz geçiyoruz sürekli. Yani işte yani çok güzel tarihini falan veriyor falan diye düşünüyoruz ama aslında orada çözümlediğiniz zaman içindeki o dönemin iktidar ilişkilerinin de dökümünü veriyor. Bunun evet, üzerine biraz konuşalım mı? Yani orası cidden çok ilginç geldi bana. Yani çözümlemeleriniz çok ilginç geldi. Ondan biraz bahsetmemiz mümkün müdür acaba?
Tabii ki. Ya orada ilk başta öyle bir şey ortaya çıkıyor. Moğol döneminde yapılan binaların büyük birçoğu hala Selçuklu sultanlar hükümdar olarak geçiyor. Yani işte Bani'nin adı geçiyor, Selçuklu Sultan adı geçiyor. Orada sanki o sultan hala güçlü olarak duruyor diye bir itiba kuruluyor. O niye yapılıyor? Çünkü o döneme gelene kadar aslında bu tür kitabeler için belli bir standart oluşturmuş oluyor. O Selçuklular 13. yüzyılda en çok Suriye'deki Ayubilerden esinerek bunu geliştiriyorlar. O yol devam ediyor. Bir tarafı o ve uzun süre devam ediyor. Yani bir 14. yüzyılın başında da bazen hatta görüyoruz ki o zaman Selçuklular gerçekten neredeyse ortadan kayboluyor. Kaybolmuş gibi duruyorlar. Yalnız bazı istisnalar var. Bunun bir tanesi mesela işte Sivas'ta Çiftli Minareli Medresesi ki onun Onun banisi Şems-i Düncüveyni, çok önemli bir İlhanlı veziri. Onun kitabesinde mesela hiçbir hükümden geçmiyor. Kendi ismini duruyor. O, şimdi bizim şu uzak baktığımız zaman ne var burada? Ama var bir şey. O, bu bütün kitabın standartları acayip bir aykırı. Ve çok az örnek var öyle. Ya benim o çalıştığım malzeme içerisinde bir tek bunu buldum mesela. İkinci, şöyle bir şey var. Şimdi İlhanlılar tabii ilk başta Müslüman değiller. Bazıları şamanist, bazıları Budist, bazıları Hristiyan, bazı birkaç şeyin arasına gidip geliyorlar. O anlamda da tabii onların isimleri böyle yani o binaların kitaplarına uymuyor. Çünkü orada belli bir güç ilişkisi de bir standart var. Bir belli İslami yani, sultan gibi bir İslami çerçeve içerisinde yapılan ya belli bir bu bağlamda belli işte tamam şimdi tamamen şey kalıyorum. Başla alayım. Yani o İlhan olmadıkları için onları o kitapları yazmak çok kolay olmuyor. Çünkü onun için sultan diyemezsiniz vesaire vesaire. Format uymuyor diyelim. Bu özellikle medrese ya da cami olduğu zaman tabii öyle bir mesele var gerçekten. Burada Müslüman olmayan hükümdarı ismini caminin kapısını yazmak gibi bir şey yapılamıyor.
Aslında o yüzden karışıklık olmuş yani. Yani İslami bir retorik içinde yazılması gereken kitabeye gayrimüslim veya işte İslam inancına ait olmayan bir sultanın adının konulması gerçekten ciddi bir problem yani. Değil mi hocam? Yani?
Evet. Tabii o problem şöyle çözüyorlar. Bunu yazmıyorlar ha, ama düşünüyorlar ki ne yazacağım. Bir de Selçuklular duruyor orada. Onu yazayım hiç değilse. Güç, evet. Elinde güç olmadığı takdirde ama şeyden işte öbürünü yazmaktan daha uygun. Bu 1290'lardan sonra değişiyor. Çünkü İlhanlı hükümdar Gazan Han Müslüman oluyor. Ve ondan itibaren İlhanlılar hepsi Müslüman. Ve o dönemden sonra bunları bazen kitabelere yazıyorlar. Yine çok %100 öyle olmuyor. Ama mesela Erzurum'daki Yakutiye Medresesi'nin kapısında orada Ucaydı Sultan'ın ismi yazıyor. O tabii bir anlamda İlhanlı hükümdarlığın biraz daha çok netleştiren bir dönemde yapılıyor. Aynı zamanda orada da binaya özel bir durum var. Çünkü onun banisi direkt Gazan Han'a bağlı olan biri olduğunu düşünüyoruz. O da özel durumdan dolayı öyle olmuş olabilir ama birkaç öyle örnekler var. Yani yine İlhanlı Sultanların isimlere kitabla yazılmaya başlanıyor. Çünkü artık o format meselesi kalmadı o dönemden itibaren.
Evet. Ozan sen mi soracaksın?
Sen sor, ben sorayım abi.
Şimdi sizin kitabınızın bu 90 yıllık zaman dilimi içinde aslında bir yandan da işte bir Osmanlı'nın işte kuruluş dönemine de denk gelen bir şey var. Tabii burada Moğol kontrolünün epeyce zayıf olduğu bir bölgede Osmanlı devleti kuruluyor. Kitabınızın sonunda bir tespitiniz var. Diyorsunuz ki Osmanlılar bu Selçuklu mimari geleneğine hiç sahiplenmediler. Yani sadece Bursa'daki Yeşilçinli'ye bir istisna olarak duruyor. İşte o Selçuklu mimarisine şey yapıyor. Ve onlar Bizans mimarisini kendilerine referans aldılar ve yani Bizans mimarisi üzerinden kendi mimarlık dillerini kurdular gibi bir şey söylüyorsunuz. Burada bu Türk geçmişle olan bağ çok böyle öne çıkarmama konusundaki şeyleri ne olabilir? Yani refleksleri veya sebepleri ne olabilir sizce? Gerçi bunlar hani kitabın çok bağlamının belki dışında ama insan da merak ediyor yani neden böyle bir tercihi yapmış olabilirler.
Evet ya aslında bu o kitabın bağlamının dışında yani şu anda çalıştığım projenin merkezinde o soru var. Yani 15. yüzyılda tam ne oluyor Osmanlı mimarisinde? Şimdi orada sonsuzda böyle kısaca yazdığım yani Selçuklu mimarisine çok dayanarak gitmiyorlar tespiti. Bir anlam yani bir anlamda doğru bir anlamda da yanlış. Yani biraz hem bölge hem döneme göre biraz değişebilir. Şimdi tabii şöyle bir şey var gerçekten. Yani ilk Osmanlı binalarda 14. yüzyılda yapılan binalarda daha çok Bizans mimarisine dayanarak gidiyor uzun süre. Bu özellikle yani bu şey ya yani ilk 1. Murat dönemine kadar kesinlikle öyle bir şey gözüküyor. Sonra 1. Bayezid döneminde iş biraz değişiyor aslında. Orada baktığın zaman mesela Bursa'daki Ulu Cami'nin çok büyük mukarnaslı kapıları var. Ki onları Selçuklu mimari üzerine anlaşılabilir aslında. Yani yalnız direkt oradan gelmemiş olabilir çünkü aslında bu tür kapılar Anadolu Orta ve Doğu Anadolu'sunda 14. yüzyılda epeyce yaygın oluyor. Sadece Selçuklular değil de başkaları da kullanmaya başlıyorlar. O da mesela şeydeki Batı Anadolu'daki beyliklere baktığınız zaman da bu tür mimari mimari türleri görebilirsiniz. Sonra tabii yani 1. Mehmet döneminde birkaç şey oluyor. Bir tanesi önemli olan şu tabii işte Timur'un 1. Bayezid'in mağlup etmesi, Osmanlı'nın neredeyse çöküşü ve sonuçta 1. Mehmet'in 10 sene arayla tahta çıkması ve orada Bursa merkezli yeniden Osmanlı beyliği kurma çabası. O son sözde bahsettiğim Yeşil Cami ve Medresesi Türbesi. O da bu çerçevenin içinde görmek lazım aslında. Orada hem ya o mesela medreseye baktığınız zaman o tamamen Bizans mimariden alınan tekniklerle devam ediyor. Biraz Çin'i var içerisinde ama onun dışında dış cephesi de öyle farklı bir şey yok. Camiye baktığınız zaman orada Selçuklu tarafları var. Çinlilere içeridekine baktığınız zaman onlar orada yine usta, atölye ve imza konusuna dönebiliriz. Çünkü Tebrizli ustalar diye bir imza var Çinlilerin üstünde. Ve o bütün bir öyle bir narratife yol açıyor. Bunlar işte Tebrizli ustalar. Bazı kaynaklara göre şöyle bir şey olmuş olabilir. Ve orada birçok problem var. Yani o aslında o narratifi şu anda yazdığım kitapta bütün bir bölüm boyunca onu deconstruct etmeye çalışıyorum. Yani biraz karışık. Yani şöyle bir şey iddia ediliyor. Bu ustalar Timur tarafından Samarkand'a götürüldü. Bir kısım Tebriz'den, Bursa'dan da Timur'un rehin olarak Samarkand'a götürülen insanlar var. Yine o narratifi göre. Ve belli bir süre sonra bunlar dönüyorlar. Ve Samarkand'da Timur için çalışarak öğrendikleri tekniği, sanatları Anadolu'da kullanmaya başlıyorlar. Yani ve o tabii onu bir tarafı doğru, bu narratifin bir tarafı doğru. Ama orada da bir prestij hikayesi var. Osmanlılar o dönemde şunu göstermek istiyorlar. Birçok kaynaktan esinerek, ilham alınarak yeni bir mimari tarzı kurabileceklerini göstermek istiyorlar. Orada Çin olsun, Bizans mimari olsun, Selçuklu mimari olsun, Memlüklü mimari olsun. Bunların hepsini bir araya getirmeye çalışıyorlar. Ve o yüzden şu aslında çok zor. O mimari içerisinde, özellikle 15. yüzyılın başındaki mimari içerisinde bu o dönemin ki akışkanlıkları teker teker ayıklamak şöyle zor. Yani şu Timuri, şu Bizans, şu Selçuklu demeye çalıştığınız zaman çok çok karışık olabilir. Çünkü aslında bunları hepsi bir araya getirmek, yeni bir şey yapmaya çalışıyorlar. Yani orada belli belli üslupları tespit etmek aslında epey zorlaşıyor. Çünkü bilerek bu çoğunluğu bir araya getiriliyor o dönemde.
Yani belirli bir sentez. Senteze gidiyorlar.
Evet, abi. Bir sentez oluşmaya başlanıyor. Onu görüyoruz aslında. Bir de şunu tam bilmiyoruz. Yani hangi üsluplar ne olarak anlaşılıyordu o dönemde? Yani onu bizi onu anlatan kaynak aslında yok. Yani mesela biri gidiyor şunu diyor, işte bu binada şu böyle, şu böyle, bu. Yani bu mesela bir mukarnak kapı gördüğümüz zaman çoğu zaman bu Selçuklu demeye kalkışıyoruz. Ama bu mesela 15. yüzyılda Bursa'da oturan bir insan bunu görerek ne düşündü aslında bilmiyoruz. Ya da bunu yeni gelmiş olabilir ya da bakmış olabilir, bu Ulu Cami'dekine benziyor mesela. İç mekandan bahsedersek mesela Yeşil Cami'nin ve Yeşil Türbi'nin işte yine Bursa sakinlerinden biri mesela diyelim oraya giriyor, bakıyor. Çok muhtemelen şaşırmış olabilir. Çünkü 15. yüzyılda Bursa'da başka hiç öyle bir şey yok. O tür Çinliler bu kadar çok, zaten Çin'i çok az kullanılıyor ondan önce. Ama bunu bakıyor, bak bu Timuri mimariye benziyor dememiş olabilir. Ki biraz kim olduğuna bağlı. Yani diyelim Tebriz'de vakit geçiren bir ulemadan biri ise anlamış olabilir. Bütün hayatını Bursa'da geçiren biri anlamamış olabilir. Çünkü öyle bir referans yoktu mesela. Evet. Ama bunları hepsini, tabii bunları kaynaklardan anlaşılmıyor maalesef. Bunu sadece olduğunu tahmin edebiliriz.
Hocam ben tekrardan bu şeye dönmek istiyorum ama Konya derken Anadolu'ya dönmek istiyorum Osmanlı'dan. Burada yapılan anıtların şehir içindeki konumlandırılması ile ya çünkü şu anda ya ben şimdi Erzurumluyum şeyi biliyorum işte Erzurum'da Çifte Minareli Medrese nerede, işte Ulu Cami, Yakutiye ne nasıl bir yerde olduğunu düşün yani az çok bilebiliyorum ama o günkü şey içinde o günkü şehir topografyası içinde bunlar nereye tekabül ediyor? Yani şunun için söylüyorum. Konumlandırılması bu imar medreselerin işte Konya'da, Sivas'taki konumlandırılması imar şehrin imar edilişinde nasıl bir yer teşkil ediyor? Önemli mi, önemsiz mi? Neresi daha şey o günkü kontekst içinde? Bir de buradan hareketle ikinci bir şey daha soracağım yani bunda devamında. Bu size sürekli şey söylüyorsunuz. Eserler arası diyalog. Bunu da bu bağlamda da konuşabilirsek bu eserler arası diyalog, kendi içlerindeki o kendi aralarındaki göndermeler.
Evet ya şimdi şehirler içerisindeki konumlandırma tabii çok önemli. Orada onu tam olarak anlamak için tabii şöyle bir ufak bir problem var. Çoğu zaman o şehirlerde ana işte tarihi anıtlar duruyor ama onun dışında şehir tamamen değişmiş durumda. O mesela 13. yüzyıl Konya'nın yani normal insanların oturduğu binalar nasıldı hiç fikrimiz yok mesela. Ama şunu görüyoruz. Mesela Konya'da tabii kale var. Orada Aleddin Cami var. Karatay Medresesi tamamen onun karşısında duruyor. Bir de orada şöyle bir şey var tabii her zaman. Şu anda var olan binalar var. Bir de yok olanlar var. Ki mesela Karatay Medresesi'nin karşısında bir de Celaleddin Karatay'ın kardeşini kurduğu medrese vardı aslında. Yani orada da bir ilişki vardı. Sahip Atta'nın Konya'ya kurduğu cami ve türbe, zaviye hamam, bütün bir kompleks deniz zaman o kaleye göre daha güneyde duruyor, biraz daha uzakta duruyor ve aslında Konya'dan Karaman'a doğru giden yolun üzerine duruyor. Mevlana türbesi aslında kaleye göre doğuda duruyor. Batı da diyorsanız yine biraz bir mesafede Sadreddin Konevi türbesi vardı. Orada mimarın büyük bir kısmı orijinal şeklinde durmuyor. Mevlana türbesi içinde o doğru. Yani o Mevlana türbesinin 13. yüzyıldaki şekli hakkında aslında çok fazla bir şey bilmiyoruz. Yani şu anki şekli mesela büyük bir kısmı Osmanlılar tarafından inşa edilmiş durumda duruyor. Yalnız konumlandırması şöyle. Selçukluların kurduğu şehir merkezi var. Kale ve etrafı. Ki orada saray da var. Durmuyor. Ve o yeni binalar aslında onların etrafı da yani üç farklı yerlerde biraz uzaklıklarda duruyor. Onu şöyle de anlayabiliriz. Mesela o oradaki mahallelere bir merkez yapılıyor aslında. Mesela işte cami yapılıyor. Orada bazen çeşmesi oluyor, hamama olabilir, o sahip hatta külis çirmesi o doğru. Yani mahalle sakinleri de belli bir hizmet sağlanıyor aslında vakıf üzerinden. O yüzden bu tür binalar yapmak aynı zamanda da bir yani şehri büyütmek ya da belli konularda şehrinin şehri böyle genişlemek için bir yol aslında. Ki onun da işte finansmanı var, vakıf üzerine şudur budur. O anlamda konumlandırması çok önemli. Sivas için de benzer bir şey var. Orada Gökmedrese mesela şehir merkezinden aslında biraz uzakta duruyor. Yani yürüme mesafeden bahsedersek. Ve orada yine etrafındaki mahalle için çok önemli olmuş olabilir.
Peki hocam şey için bu eserler arası diyalog, kendi içlerindeki o göndermeler, bunun hakkında bunu biraz daha açmamız mümkün mü? Ya çünkü siz bayağı böyle bir dedektif gibi işte oradaki bütün o şeyleri giderek, bir de şeyle söylemek gerekiyor, yerinde inceleyerek işte Konya'da, Erzurum'da, Sivas'ta eserleri bizzat yerinde inceleyerek onların da orada kullanılan motiflerin birbirini tekrar ettiği ve hatta kendi aralarındaki ilişkiler üzerine de yazıyorsunuz. Ayrıca mesela Erzurum örneğinde Aniye ve hatta Ermenistan'daki, yani mesela bunlar da çok önemli şeyler aslında. Yani biz hep Anadolu olarak düşünüyoruz ama orada üretilen işte Yakutiye Medresesi'nde mukarnas bir kubbenin Ermenistan'daki manastırla ilişkisini, oradaki mukarnas bir kubbeyle ilişkisini onları bizzat şey yapıyorsunuz, yani takip ederek gidiyorsunuz. Yani bunlar da aslında üzerine konuşulması gereken şeyler. O yüzden bunu da biraz daha açabilirseniz çok iyi olur.
Tabii ya, isterseniz bir de orada Erzurum örneğinden devam edelim. Şimdi orada iki şey var binaların arasındaki ilişkiler diyorsak. Bir tanesi şehrin hemen içerisinde ki o iş ilişkilerde şöyle bir şey düşünebiliriz tabii. Bu mesela yani kronoloji olarak Erzurum'da çok yakınlarında Kale'de bir cami var, Ulu Cami var, Çifte Minare Medresesi var, Yakutiye Medresesi var. Bunlardan ilk olarak yapılanlar Ulu Cami ve Kale Cami. Sonra Çifte Minare Medresesi, sonra Yakutiye Medresesi. Tabii sonradan yapılan binalar büyük ihtimalle, onu orada çok net görüyoruz aslında, önce var olan binalara bakarak da yapıldı. Mesela şeyde, o kastettiğiniz Mukarnas Kubbe, bir tane şeyde de var, Ulu Cami'de de var. Daha küçük ama var. Bu Yakutiye Cami'de bu yapılıyor. Ki kısmen belki oradaki yerel örnekten esinerek. Kısmen de yalnız gerçekten o da Doğu Anadolu'dan bugünkü Ermenistan'a kadar uzanan bir bölge içerisinde örneklerden esinerek de yapılmış olabilir. Yine şey konusunda, türbeler konusunda bakarsak, şeyin Çifte Minare'nin türbesi var ki o yani tek durabilecek bir yapı gibi yapıldı, o meşhur yani Selçuklu türbeler gibi böyle konik çatısı yuvarlak o binalar, ama binaya bitişik. Yani medreseye bitişik bir şekilde. Aynısı Yakutiye Medresesi'nde yapılıyor. Yalnız o şekilde, o türbelerin o şekli aynı zamanda da şeyin Kale Camii'nin kubbesi için kullanılıyor. O tepesinde öyle aynı yine o türbe yapı duruyor. Ve o kubbe yapım tarzı aslında birçok Ermeni ve Gürcü kilisede de görebilirsiniz. Yani orada aslında bütün bu geniş bölgede oluşan Ve bazen Hristiyan mimarisinde, bazen mimari şekiller ve usluplar var. Ve onlar şeye göre, yani tabii binanın fonksiyonuna göre onu nereye koydunuz, ne olarak kullandınız değişiyor. Ama bu şekiller, bu formlar çok fleksibil, yani böyle fleksibil bir şekilde kullanılabilir aslında. İlle ha bu şekilde bu böyle bir yapı hep türbe olması lazım, şöyle bir yapı hep kilisenin kubbesi olması lazım diye bir şey yok aslında.
Farklı şeyleri kullanabiliyor, yani o ne diyelim unsurları farklı yerlerde kullanabiliyorlar.
Evet, kesinlikle. Ve şeyi yani tabii belli unsurlar, mesela mihrap tabii ki sadece camide kullanılıyor. Orası belli ama işte bu karnaslı kubbe gibi bir şey ya da konik çatı gibi bir şey kilisede kullanırsınız, manastırda kullanırsınız, türbede kullanırsınız, medresede kullanabilirsiniz. Yani o unsurlar ile yani yapının dini kimliğine bağlantılı değil aslında.
Ama yine burada tabii şey de çıkıyor değil mi hocam? Ben yani düşününce yine bir atölyeler grubu veyahut da zanaatkarlar grubu var ve bunlar, yani bunlar arasında da alışveriş var. Yani Ermeni olması, yani Ermeni bir yapını yapmaları yahut da Müslüman yapısını yapmaları arasında fark yok. Yani bu, belki de buradaki bu zanaatkar atölyeleri çok çok dinli, hem işte belki bir Hristiyan'ın, belki Müslüman'ın beraber çalıştığı yerler de olabilir. Yani
olabilir. Kesinlikle olabilir. Yani o öyle bir dünya ki gerçekten şöyle bir şey diyemiyoruz. Ha cami sadece Müslüman tarafında yapılıyor, manastır sadece Hristiyan tarafında yapılıyor. Hristiyan bir hami sadece Hristiyan çalışanlar çalıştırıyor gibi bir öyle bir dünya değil orası. Ki yani bu çalışan insanlar hakkında çok az şey biliyoruz ama mimari öyle bir bize gösteriyor ki sırf unsurlar açısından Hristiyan, İslam, Ermeni, Türk falan mimari araştıramıyoruz o bölgede özellikle. Ya yani bunlar
buyurun siz devam edin.
Yok yani böyle bunlar belli etiketler ki biz sanat tarihçiler çoğu zaman da kullanıyoruz ama düşündüğünüz zaman aslında çok problemli de çıkıyor. Mesela işte cami olduğu zaman İslam mimari diyoruz. Kilise olduğu zaman Ermeni mimari diyoruz gibi şeyler. Bunları hepsi sorgulamak lazım aslında.
Burada hatta bir şeyden, ustadan bahsediyorsunuz. Şimdi ben not da almamışım. Kitapta da bulamadım. Mesela oradaki ismin ve mahlasın, daha doğrusu dedesine verdiği mahlasın Abdullah olmasından dolayı yani daha sonradan muhtedi olmuş bir Müslüman olabileceğini söylüyorsunuz. Yani orada da aslında bu şeyler, geçişkenlikler, yani işte İlhanlılar ilk, daha doğrusu şöyle söyleyeyim, Moğollar ilk geliyorlar, Müslüman değiller, işte yani herhangi bir dine tabi olabilir ama daha sonra Müslümanlaşıyorlar. Belki onların o getirdikleri ustalar da ya Hristiyan olabilir, işte Budist olabilir ve daha sonrasında o şeyden kendi işte kullandıkları isim ve şeylerden mahlaslardan şeyi olduğunu, yani dönüştüklerini, muhtedi olabildiklerini takip edebiliyoruz. Yani böyle bir şey var. Böyle bir, nasıl diyelim, bir yani en başta Cengiz'in söylediği bir akışkanlık, hani bir dönüşüm, sürekli bir akan bir şey var burada. Bir durum var yani.
Öyle. Kesinlikle. O kastettiğiniz örnek çok muhtemelen Kaluyan evet, diye evet, biri hocam. Var. Şimdi o tek başına ayrı bir mesele açıyor. O imzalar meselesi. Yani ve Kaluyan olarak okuyabileceğiniz bir isim birkaç binada ortaya çıkıyor. Onu ben tespit etmedim. O çok uzun sürede bilinen bir şey. O konuda da bir sürü çalışma var. Burada birkaç mesele var. Bir tanesi, yani bu gerçekten hepsi aynı kişi mi? Çok da emin olamıyoruz. Çünkü tam aynı şekilde yazmıyorlar ismini her defasında. Ha, bu isim acaba Hristiyan bir isim mi? Olabilir. Yani böyle çok net bir işte Arapça isim değil, olmadığı kesin yani. Adamın evet, böyle Ahmet, Mehmet falan değil. Ama işte bir de vokalizasyon, yani şey harekeleri nasıl koyduğunuza göre okuşu da değişiyor. Tam belli değil ne olduğu. Ve yani onu, o insanın bir Hristiyan kökeni olabildiğine düşünülüyor. Olabilir. İşte yani Müslüman olduğunu herhalde yani şöyle kesinleştirebiliriz. İşte Abdallah ismin Abdallah diye geçtiği için. Yani şöyle bir şey de var. Şimdi Orta Çağ Anadolu'da ne zaman bir İbn Abdullah gördünüz, yani ne zaman onu görürseniz hemen de şey dememek lazım. Ha, bunun işte babası, işte bu Hristiyan dede Müslüman oldu. Belki de babasının adı gerçekten Abdullah da olabilir. O da var. Yani şu da var, o da var. Şimdi yani bütün Ortaçağ Anadolu'da Abdullah ismi Müslüman yok diye bir şey olamaz. O yüzden evet. Orada da aslında çok dikkatli olmak lazım. Bu bir işaret olabilir. Evet, o doğru. Öyle örnekler de var, biliyoruz. Ama hep de öyle çok da keskin değil. Ama bu akışkanlığın de bir tarafı tabii. Ve şimdi Anadolu gibi ilk başta 11. yüzyıl sonunda İslam dünyasına giren bir bölgede, tabii ki 13. 14. yüzyılda ve malumuz daha sonra da onu Osmanlı tahrir ettiğinden vesaireleri görüyoruz. Çok büyük bir Hristiyan toplum olduğunu belli. O yüzden bu akışkanlıklar ortada, hem Anadolu içerisinde hem diğer bölgelerinden Anadolu'ya ve Anadolu'dan da başka yerlere bu arada. Yani bu tabii tek yönlük bir akışkanlık de değil.
Evet hocam, yavaş yavaş toparlayalım isterseniz. Tamam. Bu yayın vesilesiyle şimdi sizin bir sonraki çalışmanız için de buradan bir söz almış olalım. Çalışmanız da yani herhalde erken Osmanlı dönemi mimarisini inceliyorsunuz, nereden referans aldığını. Bu çalışmada bir zaman inşallah sizi tekrar bu programda bunun bir devamı olarak Osmanlı mimarisi üzerine yayına davet etmek isteriz. Bu akşam bize katıldığınız için size çok teşekkür ediyoruz. Ozan, senin söyleyeceğin başka bir şey var mı? Söyleyeceğim başka bir şey.
Yok var mı? Belki hocamızın vardır.
Hocam, son bir şey var mı?
Ben çok teşekkür ederim ve kesinlikle bir sonraki çalışmayla ilgili de sizinle konuşmak isterim. Onun tabii daha var. Şimdi yavaş yavaş İngilizcesi bitmek üzere. İnşallah şöyle 2 sene içerisinde yayınlanacak. Evet. Sonra göreceğiz. İnşallah sonunda çıkar.
Biz sabrederiz hocam. Bizim şeyimiz var.
5 senedir yapıyoruz. Yakında 6. seneye gireceğiz. Bizde zaman mefhumu biraz uzun aralıklarla devam ettiği için biz sabırla bekliyoruz. Bize programımıza katıldığınız için çok teşekkür ediyoruz. 173. Kültür Tarih Sohbetleri, Medyascope TV Kültür Tarih Sohbetleri burada sona eriyor. Bu yayının size ulaşmasında bize destek olan Kronik Kitab'a tekrardan bir teşekkür edelim. Önümüzdeki hafta 174. yayında bir sağlık problemi nedeniyle ertelemiş olduğumuz Osman Bey yayınımızı gerçekleştireceğiz değil mi? O zaman yanlış söylemedim.
Evet,
Osman Bey.
Aslında biz hocam bu kuruluş, bunu da aslında şey yapmak lazım, başta söylemeyi unuttuk. Kuruluş devri üzerine bir seri programla başladık. Osman Bey'le başlayacaktık ama geçen hafta kaldı. İşte sağlık sebepleri nedeniyle sizin kitapla başlamış olduk. Bundan sonra işte Osman Bey, ondan sonra Rıza Yıldırım'ın Aleviliğin Doğuşu kitabı, Ali Fuat Bilkan'ın Osmanlı Zihniyeti'nin incelediği kitabı. Bu seriyle böyle bir şeyin de verdiği, online yayının da verdiği bir avantajla bu seriyi böyle topluca Osmanlı'nın kuruluşu ve 13. 14. yüzyılda Anadolu'daki duruma bakacağız. Sizinle başlamış olduk böylece. Teşekkürler.
Çok güzel. Çok ben teşekkür ederim.
Çok sağ olun.
İyi akşamlar diliyoruz.
İyi akşamlar size de.